Ayrım 7.
Personeli gelmiştir, teçhizatı gelmiştir, üstleri gelmiştir. Ondan sonra sökebilirsen sök, gitmezler. Ancak bu sorunun üzerine vakit geçirmeden eğilmek gerek. Yoksa ne bağımsız dış politika, ne bağımsız iç politika güdemezsiniz. Havanda su döversiniz. Fakat sanmayınız ki bu kolay bir iştir. Denediğinizde başınıza neler geleceğini kestiremem. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı McNamara, 1962 yılında Temsilciler Meclisi Tahsisat Komitesi'nin alt komisyonunda yaptığı konuşmada kongreye şu bilgileri veriyordu. Birleşik Devletler ve yabancı ülkelerdeki askeri okullarımızda ve eğitim merkezlerimizde seçme subaylar ve önemli mevkilerde bulunacak uzmanları eğitmemiz, askeri yardım yatırımlarımızdan sağlanan faydaların herhalde en önemlisidir. Bu öğrenciler, ülkelerine dönüşlerinde eğiticilik görevlerini orada sürdürecek olan ve hükümet yetkililerince seçilmiş görevlilerdir. Bunlar gerekli bilgilerle donatılmışlardır. Onlar burada edindikleri bilgileri kendi ülkelerine taşıyacak olan geleceğin liderleridir. Amerikalıların ne yapmak istediklerini ve nasıl düşündüklerini gayet iyi bilirler. Bunların liderlik mevkilerine gelmelerinin bizim için ne kadar önemli olduğunu belirtmeye ayrıca gerek görmüyorum. Böyle dostlara sahip olmanın değeri ölçülemeyecek kadar çoktur. 1960'lı yılların sonlarında Amerika Birleşik Devleti Hükümeti, Amerikan Yardım Teşkilatı'nın AID, Türkiye'deki verimini saptamak için bir uzman gönderir. Richard Fodol isimli bu uzman raporunda şunları söylüyor. 20 yıldan fazla zamandan beri Türkiye'de faaliyette bulunan yardım programı bir zamandan beri meyvelerini vermeye başlamıştır. Önemli mevkilerde Amerikan eğitimi görmüş bir Türk'ün bulunmadığı bir bakanlık ya da kit hemen hemen kalmamıştır. Genel müdür ve müsteşarlık mevkilerinden daha büyük görevlere kısa sürede geçmeleri beklenir. AID bütün gayretlerini bu gruba yöneltmelidir. Geniş ölçüde Türk idarecilerini indoktrine etmek gerekir. İndoktrinenin sözlük anlamı, beyin yıkamak, bir inancı veya öğretiyi kafaya sokmak, fikir aşılamak. Avrupa Birliği'ne alınacağımıza kolaylıkla inanan aydınları, artist yapılacağını inandırılarak kandırılan kızlara benzetmiştim. Elbette bu görüşe varmam sebepsiz değil, bu konuda aldığım bazı notlar aşağıdadır. Der Spiegel'de çıkan bir makalede şöyle deniyor. Türkiye'nin birliğe girme şansı hiç yoktur. Türkiye'yi bütün bütüne İran-Irak çizgisine kaymaması için oyalıyoruz. Engin Ardıç, Star Gazetesi, 15-12-1999. Avrupa Parlamentosu Hristiyan Demokratlar Grubu Başkanı Alman Hans Potering, Türkiye'nin üyeliğini Avrupa Birliği'nin siyasi, kültürel ve ekonomik doğasını değiştireceğini söyleyerek karşı çıktı. Zeynep Atikkan, 21-12-1999 tarihli Hürriyet Gazetesi'nde şu bilgileri veriyor. Türkiye'ye adaylık statüsü verilmesine karşı açık bir tavır alan Fransa sağının oldukça etkili isimlerinden Valéry Giscard d'Estaing, Milliyet'ten Kadri Gürsel ve benimle yaptığı görüşmede şöyle diyor. Türkiye'ye gerçek durum söylenmiyor. Türkiye'nin adaylığını kabul edelim diyenlerin gerçek eğilimi Türkiye'nin AB'ye asla üye olamayacağı yönünde. Onların Türkiye ile ilişkilerini başından beri dürüstlük ve vakar içinde sürdürmediklerini görüyorum. Valéry Giscard d'Estaing'in yorumuna göre AB birbirine benzeyenlerin birliği. Yunanistan'sa bu birliğin doğal bir parçası çünkü Avrupa'nın siyasal kültürü Yunan medeniyetine çok şey borçlu. 19.04.2000 tarihli Radikal gazetesinde emekli Büyükelçi Gündüz Aktan şu bilgileri veriyor. Öte yandan Le Point adlı Fransız dergisinin 18 Şubat tarihli nüshasında yayımlanan bir mülakatta Orta Sağ UDF Partisi'nin şimdiki başkanı François Bayrou, eski başkanı d'Estaing gibi Türkiye'nin adaylığına karşı çıkıyor. Bayrou, örneğin Polonya ve Romanya bizim gibi Avrupa uygarlığına ait, Türkiye ise farklı bir tarih, uygarlık ve topluma ait. Bu husus Türkiye'ye ilişkin uzmanlığımızı tam olarak izah ediyor, diyor. Bir başka yerde 100 milyona ulaşacak nüfusuyla radikal biçimde farklı toplum yapısıyla Türkiye'nin katılımı halinde AB'de patlama ve yok olma riski bulunduğunu ifade ediyor. Nilgün Cerrahoğlu 11-2000 tarihinde Milliyet gazetesine yazdığı Kilise Türkiye'nin Avrupa Birliği adaylığına karşı başlıklı makalesinde şu bilgileri veriyor. İtalyan Piskoposlarının gazetesi La Vanire 3 Ocak 2000 günlü sayısında şunları yazdı. Müslüman Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi kimliğimize gölge düşürür. Bu üyelik, yan yana büyüyen Hristiyan gelenekleriyle şekillenen Avrupa medeniyetlerinin temelindeki ittifakları sarsar. unutmamalı. Avrupa fikri başlı başına düşman Türklere ve Türkiye'nin başını çektiği İslam dünyasına karşı gelişti. Ankara ile yakın ilişkiler geliştirmeyi evet, ama farklı tarihi ve kültürel gerçekler farklı kalmalıdır. Bu konuda da en doğru ve bilimsel değerlendirmeler Metin Aydoğan tarafından yazılan Yeni Dünya Düzeni Kemalizm ve Türkiye adlı kitapta yer almaktadır. Konu çok önemli olduğundan aldığım notların bir kısmını bilgilerinize sunuyorum. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Tom Spencer, Amerikan Dow Jones haber ajansına verdiği demeçte şöyle diyordu. Türkleri ileride bir gün AB'nin parçası olacakları yolunda 30 yıldır söz vererek hiç dürüst bir davranışta bulunmadığımızı düşünüyorum. Çünkü gerek AB'nin Türkiye'yi üye olarak kabul etme yolunda hiçbir niyetinin olmadığıdır. Türkiye bir yandan kökten dincilerin, diğer yandan bizim tutmayacağımız sözlerin arasında sıkışmış durumdadır. Türkiye'ye gerçek niyetimizi anlatmamız daha dürüst bir davranış olurdu. Avrupa Birliği Türkiye'yi hiçbir zaman tam üyeliğe almayacaktır. Çünkü 1. Gümrük Birliği Avrupa Birliği'ne üye olmak için verilen ulusal bir ödündür. Ekonomik gücüne ve yönetim sistemine güvenen Avrupa ülkeleri, ortaklıktan elde edecekleri yararları düşünerek gümrüklerini diğer ülkelere açmışlardır. Türkiye, ortaklık haklarını elde etmeden pazarını Avrupa'ya açmıştır. Nimeti olmayan bir külfete katlanmış, kendisini de Avrupa için külfetsiz nimet haline getirmiştir. Bu nedenle tam üyeliğe alınmasının gereği ortadan kalkmıştır. 2. Avrupa, büyük boyutlu ekonomik ve sosyal sorunlarla karşı karşıyadır. Daralan dünya pazarları, şiddetlenen uluslararası rekabet, işsizlik, üretimsizlik ve sosyal güvenlik sorunları giderek büyüyen dalgalar halinde Avrupa'yı sarmaktadır. Kendisini Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'ya karşı korumaya çalışmaktadır. Amacı siyasi birliktir. Avrupa Birleşik Devletleri olarak ifade edilen oluşumda Türkiye'nin yeri yoktur. Olması da mümkün değildir. 3. Türkiye, AB'ye göre sorunları çok fazla olan geri bir ülkedir. Böyle bir ülke Avrupa için ortak değil ancak pazar olabilir. %10'u aşan kronik işsiz oranıyla Avrupa'nın kalabalık nüfusu ve %26 işsiz olan Türkiye'yi tam üyeliğe alarak ona serbest dolaşım hakkı tanıması demek, çözmekte yetersiz kaldığı Avrupa işsizliğinin katlanarak artması demektir. Böyle bir gelişme ise AB'nin gözünde Viyana kapılarında durdurulan Türklerin Avrupa'yı bu kez kılıçsız istila etmesidir. 4. Türkiye tam üyeliğe kabul edilmesi halinde temsil haklarının nüfusa göre belirlendiği Avrupa Birliği içinde birliğin en etkin birkaç ülkesinden biri olacaktır. Avrupa Parlamentosu'nda 91 milletvekili, Almanya 99, İngiltere ve Fransa 87, Bakanlar Konseyi'nde 10 oy, Almanya, İngiltere ve Fransa 10 ve AB Komisyonu'nda 2 komiser, Almanya, İngiltere ve Fransa 2 ile temsil edilecektir. Yüzyıllardır 1923-1938 arası hariç, Avrupa'nın yarı sömürgesi durumunda olan Türkiye, Avrupa'yı yöneten bir ülke haline gelecektir. Kendi ülkelerini yönetemeyenler Avrupa'yı yöneteceklerdir. Böyle bir durum Avrupalılar için değil kabul etmek gerçek bir kabustur. 5. Türkiye'nin tam üye olması halinde, AB'nin yürürlükteki sistemi gereğince, birliğin az gelişmiş yörelere yardım fonundan her yıl yaklaşık 17,5 milyar dolar yardım alması gerekecektir. Böyle bir durum, pazar ve para için 20. yüzyıl içinde milyonlarca insanın öldüğü iki dünya savaşı çıkaran Avrupalıların akıllarından bile geçiremeyecekleri bir gelişmedir. 6. Avrupalılar, Türklere yüzyıllardır ırkçı ve dinci gözlüklerle bakmışlardır. Avrupalılar için Türklerin yaşam tarzları, kültürel gelenekleri ve dini inançları aynı siyasal oluşum içinde birlikte olunamayacak kadar kendilerinden uzaktır. Bu durum Türkler için de geçerlidir. Avrupa her geçen gün daha fazla kendi içine kapanmakta ve kendini özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'ya karşı mücadeleye hazırlamaktadır. Yarattığı ekonomik siyasi oluşum içinde Türkiye'nin gerçekten yeri yoktur. Bu yalın gerçeği herkes görüyordu ama Türkiye'yi yönetenler görmüyor ya da görmek istemiyordu. Oysa AB yetkilileri Türkiye'yi birliğe almayacaklarını açıkça söylüyorlardı. Dünya Bankası Avrupa Başkan Yardımcısı Jean-François Richard, 4 Kasım 1999'da yapılan 8. Ulusal Kalite Kongresi'nde şunları söylüyor. Gelecek 20 yılda yeni dünya ekonomisinde zenginler daha zengin, fakirler daha fakir olacaktır. Uluslararası Kamu Çalışanları Federasyonu'nun PSI, Dünya Bankası'nın 50. kuruluş yılı nedeniyle yayınladığı kitapta şöyle söylenmektedir. Dünya Bankası yönetimince hazırlanan yapısal değişim programlarının uygulandığı ülkelerde yoksulluk arttı, işçilere kemer sıkma politikaları uygulandı, sosyal harcamaların kısılması sonucu temel hizmetler durdu, pek çok kamu çalışanı işini kaybetti, grev ve gösteriler hükümet güçleri tarafından bastırıldı. Dünya Bankası ve ikiz kardeşi IMF, dünyayı FED'e çıkan sermayenin müfreze kolu durumundadır. İngiliz ekonomisti Thomas Balogh'un görüşleri ise daha radikal ve net. ABD'nin bugünkü ekonomik ilişkileri özünde İngiltere'nin Afrika'daki eski sömürgeleriyle olan ilişkilerinden farklı olmamaktadır. IMF, oyunun kurallarının zorla kabul ettirilmesi işinde sömürgeci yönetimlerin yerini almaktadır. Türkiye'de saplantı haline getirilen batıcılığı ve gümrük birliğinin garipliğini fark edenler sadece yerli araştırmacılar değil. Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti Genel Sekreteri Kanezo Murauka, Japon hükümetlerinin Türk-Japon ilişkilerine büyük önem verdiğini belirterek, Tansu Çiller'in GB macerası ile ilgili olarak şunları söylüyor. Bayan Başbakanınıza coğrafya dersi vermek isterdim. Çünkü ona göre Ankara'nın doğusunda hiçbir ülke yok. Hep batı, hep batı. Türkiye batıya yaklaşmak için hep batıdan gitmek istiyor. Oysa batıya doğudan da gidilebilir. Örneğin Japonya, Çin gibi ülkelerle işbirliği yapıp kendi ekonomik durumunu düzelttikten sonra Avrupalı olmak için çaba göstermek daha iyi değil mi? Ferahi Tınç'ın IMF'ye karşı Sinatra formülü 3-7-2000 tarihli Hürriyet gazetesi başlıklı makalesinde yazdıkları çok ilginç. Malezya Başbakanı Dr. Mahathir bin Muhammed, küreselleşmenin bedelini ağır ödediklerini söylerken, küreselleşme kavramının bizim gibi kalkınmakta olan ülkelerde dahil herkesi zenginleştirecek bir şey olmadığını anladık. Tersine, küreselleşmiş dünyanın finansal sistemi bizi iflasın eşiğine, yoksulluğun eşiğine getirdi. Neredeyse dilenci oluyorduk, diyordu. Ama Asya kaplanı Malezya, bir gecede borsayı yerle bir eden krizden kurtulmuş. Şimdi herkes IMF, Dünya Bankası reçetelerine tepeden bakıyor. Kurtuluş formülünün bir de kod adı var. Frank Sinatra formülü. Sinatra'nın I Did It My Way şarkısını hatırlayıp biz de kendi usulümüze göre yaptık. Koşullarımıza uygun çözüm formülleri ürettik diyorlar. Frank Sinatra formülü işe yaramış. Malezya'nın ihracatı geçen yıl aynı döneme göre Mart 2000'de %27.7 artmış. Dış ticaret fazlası Mart'ta 1.8 milyar dolara yükselmiş. 1997'deki Asya krizinden sonra Güney Kore, Tayland, Endonezya, Filipinler ve Malezya'da paranın değeri çılgınca düşerken Mahathir dışındaki kaplanlar birer birer IMF ile anlaşma imzaladılar. Mahathir, IMF'nin sıkı para ve bütçe politikalarına dayalı tek tip reçeteleri reddetti ve işe bayrak açarak başladı. Doktor Mahathir önce Soros'la kapıştı. O Moro'nun tekidir dedi. Soros'un yanıtı gazete manşetlerinden geldi. Mahathir ülkesi için bir tehdittir. Ringgit, Malezya parası 2 ay içinde %24 değer kaybederken Mahathir IMF ve Dünya Bankası yetkililerini korsanlık, hırsızlık ve anarşistlikle suçluyordu. Gelişmekte olan ülkeleri muz cumhuriyetleri olarak görmek isteyen yabancı yatırımcılar da paylarını alıyordu, ırkçılar. Mahathir'in kendi yolu sermayenin kontrolünden ve kurun dolar karşısında sabitlenmesinden geçiyordu. Mahathir, serbest ticaret ve liberalizasyon iyi hoş da eşitler arasında olmalı diyordu. Ama durum böyle değildi ve gelişmekte olan ülkeleri büyük ve belirsiz sermaye hücumunun istikrarı bozucu etkilerinden korumak gerekiyordu. Krizden sonra 1998 yılında ekonomisi %7.5 küçülen Malezya'da 1999'da gayri safi milli hasıla bir önceki yıla göre %5.3 artıyor, ihracat patlaması yaşanıyor, sıcak para girişi sayesinde borçlar ödeniyor ve IMF'nin bastırmalarına rağmen iflaslarına göz yumulmayan bankalar yeniden yapılandırılıyorlardı. Kuala Lumpur'da Asya tipin Manhattanlardan birini yaratmak isteyen Mahathir'in Petronas Kuleleri adı verilen muhteşem ikiz kulelerinde dünyanın ünlü markaları şubelerini açmaya hazırlanıyorlar. 2 yıl önce kriz patlak verdiğinde Malezya Başbakanı'nın dik kafalılığına kızanlar Petronas Kuleleri için Mahathir'in ihtişamlı ereksiyonu derlermiş. Frank Sinatra'cılar, yani her ülkenin kendi ihtiyaçlarına uygun çözüm politikaları üretmesi gerektiğini savunanlar, bu kuleler krizden 2 yıl sonra bugün peş peşe açılarak dükkanları yer bulunmayan restoranlarıyla Malezya ekonomisinin hayatiyet fallusları yanıtını veriyorlar. Malezya'nın IMF'ye yanıtı, maço olmasına maço ama Mahathir'in ülkesinin krizi atlattığı da bir gerçek. IMF politikalarına kafa tutan Malezya örneği incelenmeye değer. Globalleşmenin olumsuz etkisini, tahrip gücünü yaşayarak öğrenen Malezya Başbakanı'nın İslam Konferansı Örgütü toplantısında Müslüman ülkelere yaptığı kılıkla kıyafetle ahiretle uğraşmayı bırakın, globalleşme gerçeğiyle başa çıkmak için Batı ile rekabet edebilir hale gelen çağrısı önemli bir uyarıydı. IMF reçetelerine kafa tutabilmenin, I do it my way diyebilmenin başka yolu yoktu. Atilla İlhan 14.7.2000 tarihli Cumhuriyet gazetesinde ecnebi kültür kuşatmasına karşı başlıklı makalesinde şunları yazmış. Küresel, besbelli ulusala düşman. Peki ulusallığı pekiştiren nedir? Yurt bilinci, dil bilinci, din bilinci, kısacası tarih birikiminin yoğunluğu, bu yoğunluğun yarattığı tarih bilinci mi? Küresel bunların alayını hor görüp aşağılıyor, yerlerine ya etnik ya da dinsel, daha sevdikleri bir deyimle kültürel, varlığı ve özgürlüğü koyuyor. Gerçekte bir ulusun kültürel birikimi, ulusal kültür sentezini gerçekleştirse de gerçekleştirmese de, sürü sepet etnik, dinsel, geleneksel ve göreneksel ve diğerleri unsurun iç içe geçmesinden oluşuyor ya, küresel bunu görmezden gelir, onun istediği hazır bölücülük reçetesi. Bir ulusal devlette ulus yani halkın tümü, ulusal kültür sentezini yeni buluş ve katkılarla güçlendirecek yerde etnik ya da dinsel kaygılarla, yöreselliğin dolayısıyla bağımsızlığın ardına düşerse elbette hoş geldin postmodernizm, hoş geldin ulusal düşmanlığı. Örnek, çok kolay ulusal Türk kültür sentezi, türlü çeşit Anadolu, Rumeli, hatta Orta Doğu ve Doğu Avrupa etnik ve dinsel katkılarını içerir. Doğrusu da budur. Bunların arasında Laz, Çerkes, Kürt, Ermeni, Rum, hatta Arap ve Acem kökenlilere rastlarsınız. Bu bir zenginliktir. O ulusal kültürün potansiyel gücüdür. Ama birden Kürtler, Lazlar da olabilir, yöresel ve etnik bir Kürt ya da Laz kültürü peşine düşürülürse, dildi, dindi, türküydü, oyundu, gelenekti, görenekti derken, önce kültürel bir bölücülüğün yolu açılır, arkasından da iş bin yılda oluşmuş bir kültür, toplum ve kader beraberliğini bozmaya kadar götürülmek istenir. İyi de kimin ekmeğine yağ sürer bu? Türklerin mi, Kürtlerin mi, Lazların mı? Hiçbirinin değil, o yöreye göz koymuş ecnebinin. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemiyle ilgili en ilginç tespitleri Atatürk'ün yakın arkadaşlarından Falih Rıfkı Atay, Batış Yılları adlı eserinde yapıyor. O eserden küçük iki parça nakledeceğim. Şöyle yazıyor Falih Rıfkı Atay. Kendimi ilk defa ne zaman Türk dediğimi pek hatırlamıyorum. Bizim çocukluğumuzda Türk kaba ve yabani demekti. İslam ümmetinden ve Osmanlıydık. İlmihallerde baş dersimiz din ile milliyetin bir olduğunu öğrenmekti. Vatan sözü yasaktı. Onu ben büyüyüp de Namık Kemal'i okuduğum günlerde kitapta gördüm. Kulağımla ancak meşrutiyette duydum. Padişah kullarıydık. Okul çıkışlarında her akşam sıraya girer, padişahım çok yaşa diye bağırırdık. Beyoğlu'nda bir İstanbullu Türk yerliliğini kolayca hisseder. Dükkanlardan çoğu Türkçeden başka dille konuşmayana cevap vermeye ancak tenezzül eder. Yan sokaklardan bazılarının adları Fransızcadır ve Fransızca yazılmıştır. Büyük kulübün adı Sörüse Orion, dili Fransızcadır. Karşı Türklerinin de Türkçe konuştukları pek duyulmaz. Bu tanzimat tipi batılıyla bugünkü batılı Türk arasında hiçbir benzerlik aramayınız. O Türklüğünden utanan, Türklüğünü saklayan bir alafrangadır. Bir göbek, çoğu iki, nihayet üç göbek ötesi Anadolu'nun bir kasaba veya köyünden çıkan bu Türkler, saraya yahut bağbaliye çıkınca ilk işleri soylarını da soyadlarını da unutmak olur. Okullarda da araba Arap, Arnavut'a Arnavut, Rum'a Rum, fakat kendimize Osmanlı derdik.